Ayrım 4.
Penteus ona cevap vermek için dönünce Teiresias'ın da şehre giren çılgınlar gibi giyinmiş, ak saçlarına sarmaşıklardan bir çelenk koymuş olduğunu gördü. Alay etti onunla, ihtiyar bakıcıyı yanından attırdı. Askerleri Dionysos'u yakalayıp saraya getirdiler. Hiç karşı koymamış, hiç direnmemişti Dionysos. Askerler de utanarak onu yakalamak istemediklerini, buyruğu Penteus'un vermiş olduğunu söylemişlerdi. Bunu Penteus'a böylece anlattılar. Yakaladıkları genç kızların da dağlara kaçtığını açıkladılar. Kilitler fayda etmemiş, kapılar açılı açılı vermişti. Bu adam dediler, inanılmaz şeyler göstererek girdi Tebaiye. Penteus'un gözünü öfke bürümüştü. Ağır sözler söyledi Dionysos'a. Tanrı büyük bir incelikle cevaplandırdı onun sorularını. Kendisini zindana atamayacaklarını bildirerek, Tanrı beni salıverir dedi. Tanrı mı diye sordu Penteus. Evet diye cevap verdi Dionysos. Tanrı burada bana ettiklerinizi de kendi gözleriyle görüyor. Hani benim gözlerim görmüyor onu dedi Penteus. Benim olduğum yerde duruyor dedi Dionysos. Sen onu göremezsin. Çünkü temiz arınmış biri değilsin. Penteus öfkeyle Dionysos'u bağlayıp zindana atmalarını buyurdu. Götürülürken bana yaptığın kötülükler aslında tanrılara yapılıyor dedi Dionysos. Zindanın duvarları şarap tanrısını tutamadı. Dionysos Penteus'un yanına çıkarak ona yeni ve büyük bir tanrı olduğunu söyledi. Penteus ağır konuştu yine, küfürler etti. Sonra da saraydan çıkarak daha önce zindandan kaçmış olan genç kızların peşlerine düştü. Teker teker yakalatmak istiyordu hepsini. Bulduğu zaman Tebaili birçok kadının, bu arada annesi ve kız kardeşlerinin onların yanında olduğunu gördü. İşte Dionysos korkunç gücünü o anda kullandı. Bütün kadınları çıldırttı. Çıldıran kadınlar Penteus'un yabani bir dağ aslanı olduğunu sanarak üstüne saldırdılar. Onu parçalayanların başında kendi annesi vardı. Ölürken Tebai kralı karşı koyduğu kişinin bir tanrı olduğunu artık biliyordu. Bir süre sonra Dionysos kadınların akıllarını başlarına getirdi. Şarkılar, oyunlar ansızın kesildi. Penteus'un annesi acıyla baktı öteki kadınlara. Ortalığı üzüntülü bir sessizlik kapladı. Bu öykülerdeki değişik düşünceler bir çelişkiyi gösterir gibidir. Sevindiren tanrı da Dionysos'tur. Saçları altınla örülen al yanaklı Bakos, mutlu alevleri parıldayan Maynadların yoldaşı, can yakan yüreksiz tanrı da alaycı bir gülüşle avını avlar, sonra sürükler ölüme onu bakalarıyla. Gerçeğe onun şarap tanrısı olduğunu hatırlayarak varılabilir. Şarap iyi olduğu kadar kötüdür de. İnsanların içini ısıtır, onları neşelendirir ama çok kaçırılırsa sarhoş eder. Yunanlılar onun bu iki özelliğini birden gördükleri için Dionysos'a yalnız iyilikler değil, kötülükler de yaptırmışlardır. Ama birazcık şarabı her zaman sevmişlerdir. Dionysos'un şarabı, üzüntüler, kaygılar bırakınca yüreklerine insanların, hiç görmediğimiz bir ülkeye gideriz. Yoksullar zengin olur, zenginler duygulanır. Her şeyi yere serer, asmadan yapılmış oklar. Şarap yoksulları zenginleştirmekle kalmazdı. Hayat veren, bütün hastalıkları iyileştiren bir kadehi vardı Dionysos'un. O kadehin içindeki içkiyi içen cesaretlenir, korku diye bir şey tanımaz olurdu. Bütün bunlardan ötürü insanlar şarap tanrısını öteki tanrılardan daha çok düşünür, daha çok severlerdi. Tanrının yardımıyla tanrılaşırlardı ama ona tapanlar arasında hiç şarap içmeyenler de vardı. Dionysos yalnız içki yoluyla değil, esin yoluyla kurtulmayı, özgürleşmeyi de kabul etmişti çünkü. Bu davranışı onu sonraki yüzyıllarda gelmiş geçmiş Yunan tanrılarının en önemlisi kılmıştır. Eleusis törenleri, Cicero'nun dediği gibi yüzyıllar boyunca insanlara yalnız mutluluk içinde yaşamayı değil, iyi bir umutla ölmeyi de öğretmiştir. Ama törenler açıklanamadığı, yazılamadığı için etkileri kısa sürmüş, geride yalnız silik bir anı kalmıştır. Dionysos için yapılan törenler öyle değildi. Büyük bayram bütün dünyaya açıktı. Yunanistan'daki hiçbir bayramla karşılaştırılmayacak yücelikte olan şenlikler, baharda asmalar yeşermeye başlayınca başlar, 5 gün sürerdi. Barış, kardeşlik havası eserdi her yerde. Kimse yakalanıp zindana atılamaz, tutsaklar salınırdı. Halk yabani ormanlarda, dağlarda kanlı şölenlere çökmez, açık havada bir tiyatroda toplanır, oynanan oyunları gözlerdi. Oyunları yazan şairlere ve oynayan oyuncularla şarkıcılara Tanrı'nın uşakları gözüyle bakılırdı. Dionysos'un rahibi de Tanrı adına şenliklere katılırdı. Yunan şiirlerinin en güzelleri Dionysos'a yazılmıştır. Kutsal bir tapım olarak kabul edilen bu tören, tiyatro tarihi bakımından olduğu kadar, tiyatro edebiyatı bakımından da büyük bir önem taşımaktadır. Şenliklerde oynanan tragedyalarla Shakespeare'in dışında hiçbir yazar boy ölçüşememiştir. Komedyalar da oynanırdı Dionysos tiyatrosunda ama tragedyalar sayı bakımından daha çoktu her zaman. Mitolojideki her olay gibi bu da bir sebebe dayanmaktadır. Garip tanrı Dionysos, Demeter gibi acı çeken bir ölümsüzdü. Acısı başkasından ötürü değildi, doğrudan doğruya kendinden gelmekteydi. Asma, meyve veren öteki ağaçlara, bitkilere benzemez, hepsinden çok budanır. Kışın yapraksız, çıplak, eğri büğrüdür. Asma Dionysos, soğukların gelişiyle Persephone gibi ölürdü. Ama çok daha korkunç bir ölümdü bu. Bazı öykülere göre Titanların, bazı öykülere göre de Hera'nın buyruğuyla paramparça edilirdi. Aylar geçer yeniden canlanırdı Dionysos, sonra aylar geçer yeniden ölürdü. Tiyatrosunda onun yeniden hayata dönüşünü kutlarlarken her yıl durmadan öldüğünü unutmazlar. O yüzden tragedyalar oynarlardı. Şarap tanrısı acı çekmenin çok ötesindeydi. Trajik bir tanrıydı. Bu yanıyla ölümün hiç sona ermediğini de gösterirdi Dionysos. Ona tapanlar ölümün ötesinde bir hayatın var olduğuna inanırlardı. Bu inanç Eleusis törenlerinde de sürüp gitmiştir. Önceleri Persephone'nin dirilişi kutlanmış, yıllar geçtikçe onun ölüm özelliği de hatırlanmıştır. Kişiliğinde esen ölüm havasıyla Persephone nasıl olmuş da hayatı, dirilişi bütün parlaklığıyla saklamayı başarmıştır. Büyük bir güçtür bu. Dionysos ölüler ülkesinde o kadar güçlü olduğu söylenemez. Şarap tanrısı dirilen bir ölü değil, ölen bir diriydi. Ölümsüzlük inancını sağlayan da Persephone'den çok kendisiydi. 3. Dünyanın ve insanın yaratılışı. 5. yüzyılda yaşayan Aeschylus'un anlattığı Prometheus öyküsü bir yana bırakılırsa, bu ölüm Hesiodos'un yazılarından derlenmiştir. Önce o kaos vardı, sonsuz, ölçüsüz boşluk. Bir deniz kadar vahşi, deniz kadar karanlık. Milton'un sözleridir bunlar. Yunanlılar da böyle düşünmüş. Her şeyden, tanrılardan bile önce karanlıkla kaplı bir kaosun var olduğuna inanmışlardı. O biçimsiz hiçlik, ansızın iki çocuk doğuruvermişti. Gece ve ölümün yaşadığı dipsiz derinlik, Erebos. Uzun süre evren yalnız karanlık, boşluk, sessizlik, sonsuzluk olarak kalmıştır. Yüzyıllar geçmiş, birdenbire inanılmaz bir şey olmuştur. Bu olayı büyük bir oyun yazarı olan Aristophanes şöyle anlatır. Kara kanatlı gece, karanlık derin göğsüne Erebos'un bir yumurta bıraktı, mevsimler geçti ve sevgi doğdu birdenbire, özlenen, parıldayan altın kanatlı sevgi. Sevgi karanlık ve ölümden doğmuştu. Doğumuyla o kör karışıklığı silmeye, düzeni güzelliği getirmeye başladı. Işığı ve ışığın arkadaşı günü yarattı. Artık sıra yeryüzünün yaratılmasına gelmişti. Bu olayı da yukarıdaki olaylar gibi kimse açıklayamamıştır. Yeryüzü durup dururken yaratılıvermiştir işte. Zaten ışıklı sevginin gelişinden belliydi dünyanın yolda olduğu. Geniş göğüslü yeryüzü, her şeyin temeli olan güzel yeryüzü. Ayağa kalktı, önce yıldızlı göğü doğurdu, kendini sarsın, çevrelesin ve kutlu tanrılara yuvalık yapsın diye. Hesiodos'un bu sözlerinden de anlaşılır. İlk yaratıkların yer mi, kişi mi oldukları pek belli değildir. Yeryüzünün bir toprak parçası olduğu ortadaydı ama silik de olsa bir kişiliği vardı. Gök havalarda bir mavilikti ama zaman zaman insanlar gibi davranıyordu. Bu öyküleri uyduran canlılar değişen ve kımıldayan her şeyi kendileri gibi canlı sanarak onlara birer kişilik katmışlardı. Yeryüzü yazdan kışa, kıştan yaza değişir, gökte yıldızlar yanıp söner, deniz hep dalgalanırdı. Sevgiyle ışığın kişilik bakımından ele alınınca önemi daha büyüktü. Bu iki kavram insanlar gibi yemek yiyor, yol yürüyordu. Bir bakıma insanoğlunun yaratıcısı da onlardı denebilir. Kendilerinde gerçekten hayat özelliklerine rastlanan yaratıklar, yeryüzü ana ile gök babanın, Gaia ile Uranos'un çocuklarıydı. Çağımızın insanları ilk yaratıkların nasıl garip dev canavarlar olduğuna inanıyorlarsa, Yunanlılar da öyle inanmışlardı. Ama o canavarları kertenkeleler mamutlar olarak kabul etmemiş, dağları kaldıran, denizleri titreten varlıklar diye düşünmüşlerdi. O canavarların üç tanesi hepsinden iri, hepsinden güçlüydü. Her birinin yüzer eli, ellişer kafası vardı. Alınlarında tekerlek kadar kocaman birer göz olduğu için kendilerine kayloplar, tekerlek gözlü adı verilen üç başka yaratık da dağlar kadar kocamandı. Daha sonra titanlar geliyordu. Onların ötekilerden küçük oldukları söylenemez. Ama acımak nedir bildikleri, yıkıcılık bakımından geride kaldıkları rahatça ileri sürülebilir. Hele içlerinden birisi büyük bir yıkımdan kurtarmıştır insanları. Bu korkunç canavarların yalnız yeryüzünün kara derinliklerinden çıkmayıp göğün de çocukları olması tuhaftır. Yunanlılar da böyle düşünmüşler. Gök babanın çocuklarını sevmediğine, yüzer, elli, ellişer başlı garip evlatlarını yerin altında bir yere sakladığına inanmışlardı. Gök baba yalnız titanlarla kaylopları ortada bırakmıştı. Öteki çocuklarına haksızlık edildiğini savunan yeryüzü, cezalandırılmayan kardeşlere başvurarak onlardan yardım istemişti. Kardeşlerin öcünü almayı titan Kronos kabul etti yalnız. Babasını kıstırarak yaraladı. Göğün akan kanından devlet doğdu. Ereğnisler de o kandan çıktılar. Başlarında saç yerine yılanlar bulunan, yaş yerine kanlar akıtan gözleri olan yaratıklardı. Ereğnisler kendilerine karanlıkta yürüyenler adı verilmiştir. Görevleri kötülerin arkalarından giderek onları cezalandırmaktı. Öteki canavarlar da yeryüzünden sürülmüş ama dünyada hala kötülük, günah bulunduğu için Ereğnislere dokunulmamıştı. Romalıların Starnus dedikleri Kronos artık evrenin başına geçmişti. Oğullarından Zeus kendisine karşı ayaklanıncaya kadar yönetimi kız kardeşi ve karısı Rhea, Latince'de Ops ile birlikte elinden tuttu. Kronos oğullarından birinin kendini devireceğini zaten çok önceden öğrenmişti. Kaderin önüne geçmek için ne zaman çocuğu olsa onu doğar doğmaz yutuyordu. Ama Rhea 6. çocuğu Zeus'u doğurunca kocasına kumaşlara sarılı bir taş parçası yutturdu. Oğlunu da gizlice Girit'e yolladı. Zeus büyüyünce büyük annesi yeryüzünün yardımıyla 5 kardeşini Kronos'un karnından çıkardı. Bu olayı Titanların desteklediği Kronos'la Zeus ve kardeşleri arasında büyük bir savaş izledi. Öyle bir savaştı ki bu evren az kalsın yıkılıp gidiyordu. Korkunç bir ses yayıldı uçsuz denize. Büyük bir çığlık kopardı toprak. Sarsılan geniş gök inledi. Uzaklardaki Olimpos sendeledi. Ölümsüz tanrıların saldırısıyla ve titreme kapladı kara Tartaros'u. Sonunda Titanlar yenildiler. Zeus yüzer elli, ellişer başlı canavarları kurtarıp savaş boyunca onlardan ve onların gök gürültüsü, şimşek, deprem gibi karşı konmaz silahlarından yararlanmıştı. Titan, Iapetos'un oğullarından akıllı Prometheus da Zeus'u desteklemişti. Gökler tanrısı düşmanlarını cezalandırırken acımak nedir bilmiyordu. Acı zincirlere vurdu onları toprak altında. Gök nasıl yüceyse topraktan, toprak altında o kadar uzaktadır Tartaros. Bir örs bırakılırsa 9 gün 9 gece düşer. 10. gün değer toprağa gökten. 9 gün 9 gece düşerek yine varır sivri çitlerle çevrili Tartaros'a. Prometheus'un kardeşi Atlas'ın kaderi ise daha kötüydü. Sırtında taşıyacaktı hep ezici dünyanın zalim ağırlığını. Göğün kemerini de, omuzlarındaki o büyük sütun toprakla göğü ayıracaktı. Kolay değildi bunların taşınması. İşte o yükü taşıyarak bulutlarla karanlığa sarılmış yerde duracaktı Atlas. Yanındaki evde sırayla geceyle gündüz kalacak, biri dünyadayken öteki evde bekleyecekti. Gündüz yeryüzünde yaşayanlar için ışığı sağlıyordu. Öteki de ellerinde ölümün kardeşi uykuyu tutmaktaydı. Titanlar yenilmişlerdi yenilmesine. Yine de Zeus savaşı bütün bütüne kazanmış sayılmazdı. Yeryüzü sonuncu ve en korkunç çocuğu olan Typhon'u doğurmuştu çünkü. Alevler saçan yüzbaşlı bir canavar. Bütün tanrılara karşı ayaklanan. Ölüm fırlardı korkunç ağzı. Gözleri ateşle parlardı. Zeus da bu arada yıldırımla şimşeği eline geçirmişti artık. O silahları kendinden başka kimse kullanamıyordu. Üstünlüğünü göstererek Typhon'u uyumak bilmeyen şimşekle vurdu, alev soluklu yıldırımla. Ateş kalbine kadar işledi Typhon'un, bütün gücü yanıp kül oldu. Şimdi Etna'nın orada yatıyor. deprenince kızılırmaklar çıkarıyor. Yakıyor yemişlerle, çiçeklerle süslü tarlalarını Sicilya'nın. Tayfunun öfkesidir şimdi kaynayan. Ateş püsküren soluklarıdır. Bir süre sonra devler de ayaklanıp Zeus'u alaşağı etmek istediler. Ama tanrılar artık güçlenmişlerdi. Hepsi Zeus'a yardım ediyordu. Gökler tanrısının oğlu Herakles de babasını destekliyordu. Devler de yenilip soluğu Tartaros'ta aldılar. Gök yeryüzünü yenmiş, Zeus kardeşleri ve çocuklarıyla birlikte iktidara el koymuştu. Artık dünya canavarlardan temizlenmiş, insanlar için hazır olmuştu. İnsanlar karşılarına ansızın bir titanın, bir devin çıkıvermesi korkusu diye bir şey bilmeden rahatça yaşayıp çoğalabilirlerdi. Yunanlılar dünyanın deniz tarafından ikiye bölünmüş olduğuna inanırlardı. Onlara göre iki deniz vardı. Deniz adıyla anılan Akdeniz ile Karadeniz. Yeryüzünün çevresinde de rüzgarların, fırtınaların sularına değmediği okyanus akıyordu. Okyanusun karşı kıyısında yaşayan kişileri ölümlüler pek tanımazlardı. Büyük ırmağı geçmeyi başaran insanların sayısı çok azdı çünkü. Yine de okyanusun ötesine dair bir şeyler bilinirdi. Kuzeyde kuzey rüzgarının bile kuzeyinde Hyperborelerin mutlu ülkesi vardı. O ülkeye ne deniz ne de karayoluyla gidilebilirdi. Birkaç yabancıdan, ünlü kahramandan başka kimseler Hyperboreleri görmemişti. Yakınlarda oturan musaların tatlı sesleri, çalgılarının duru musikisi duyulurdu her yanda. Hyperboreler saçlarını örer, şölenler verir, hastalık ölüm nedir bilmeden yaşarlardı. Kutlu ölülerin ülkesi de okyanusun kıyısındaydı. Karın, yağmurun düşmediği, kışın fırtınanın uğramadığı bir yerdi orası. Okyanustan gelen batı rüzgarı ölülerin ruhlarını neşelendirecek şarkılar getirirdi. Yeryüzünde iyilik yapanlar öldükten sonra dosdoğru o ülkeye gönderilirdi. Yorgunluktan arınmış bir hayat verilmiştir onlara. Artık ne toprağı ne de suların, denizin gönlü elleriyle tedirgin etmeyecekler. Doyurmayan yemek için çalışmak yok artık. Gözyaşları olmayan bir hayat sürecekler. O kutlu odalarda deniz meltemleri esecek. Altın çiçekler açacak ağaçlarda ve sularda, sularda da açacak. Evet, artık insanoğlu ortaya çıkabilirdi. Kötülerin, iyilerin öldükten sonra gidecekleri yerler bile hazırlanmıştı. Yalnız onları yaratmak gerekiyordu. İnsanoğlunun yaratılışı konusunda değişik görüşler vardır mitolojide. Bazıları bu görevin titanlarla olan savaş sırasında Zeus'u tutan bir titana, Prometheus'a ve kardeşi Epimetheus'a verildiğini söylerler. Prometheus bütün tanrılardan daha akıllıydı. Ama kardeşi durmadan düşüncelerini değiştirir, aklını kullanamazdı. Yaratılışta da öyle oldu. Epimetheus insanları yaratmadan önce en iyi armağanlarını hayvanlara verdi. Kuvveti, çevikliği, cesareti, kurnazlığı, kürkleri, tüyleri, kanatları, kabukları hep hayvanlara dağıttı. Sonunda pişman oldu, kardeşine koşarak durumu anlattı. Prometheus düşündü taşındı, insanoğlunu bütün yaratıklardan üstün kılmanın bir yolunu buldu. Daha soylu bir biçim verdi ona, tanrılara benzeyen bir biçim. Sonra gökyüzüne, güneşe çıkarak oradan ateşi indirdi yeryüzüne. Korunma bakımından kürklerden de, cesaretten de, çeviklikten de üstün olan ateşi sundu insanlara. Bazılarına göre de insanoğlunu tanrılar yaratmıştır. Önce altın bir soy meydana getirmiştir tanrılar. Ona acı, keder diye bir şey vermemiştir. O soyun insanları kısa ömürlerini tanrılar gibi geçirmiş, ölünce de ruhları insanların koruyucusu olmuştur. Tanrılar bir şey yaratır da sonra onu öylece bırakırlar mı hiç? Altın soydan çabuk bıktılar tabii, gümüş soyu denediler. Gümüş soyun insanları daha akılsızdı. Bu yüzden de hep birbirlerine giriyorlardı. Onlar da ölümlüydü ama ölünce ruhları da birlikte ölüyordu. Arkasından pirinç soy geldi. Korkunç bir soydu bu. Kana susamış, güçlü kuvvetli insanlar durmadan savaşır, durmadan birbirlerini öldürürlerdi. Bunu tanrısal kahramanların soyu izledi. Bu yüce soyun insanları şarkılara, destanlara, şiirlere konu oldu. Adları günümüze kadar kaldı. Beşinci soy şimdi dünyada yaşayan kişilerin soyudur. Demir soy. Çağları kötü bir çağdır, kendileri de kötüdür. Yıllar geçtikçe daha da kötüleşeceklerdir. Sonunda utanmanın ne olduğunu bilmez bir duruma geleceklerdir. İşte o zaman Zeus hepsini yok edecektir. Bu iki yaratılış düşüncesi ne kadar ayrı olursa olsun bir konuda birleşir. Uzun bir süre, özellikle altın çağ boyunca, yeryüzünde yalnız erkekler vardı, hiç kadın yoktu. Zeus, Prometheus'a inat olsun diye yarattı kadınları. Prometheus, tanrılar tanrısının geri aldığı ateşi yalnız erkekler için yeniden çalmıştı. Zeus'u kızdırmasının sebebi şudur. Prometheus büyük bir öküz kesti, iyi, yenecek yerlerini bir araya yığarak üstünü işkembeyle örttü. Kemikleri de bir araya topladı. Onun üstünü de pırıl pırıl yağla örttü. Sonra Zeus'a çıkarak iki yığından birini seçmesini söyledi. Zeus yağla kaplı yığını seçti tabii. Alttaki kemiklerin farkına vardığı zaman iş işten geçmişti. O yüzden insanlar tanrılar için kestikleri kurbanların yağıyla kemiklerini tapınaklarda yakar, iyi yerlerini de pişirerek yerler. Prometheus'un ettiği oyuna kızan Zeus, öç almak için güzel, sevimli bir kişi yarattı. Bütün tanrılar peçelerle, örtülerle, çiçeklerle ve altın bir taşla donattılar onu. Adına da herkesin armağanı anlamına gelen Pandora dediler. Bu güzel felaket yaratılınca Zeus onu yeryüzüne indirdi. O günden sonra da kadın erkeklerin en büyük düşmanı olup çıktı. Bazıları insanları mutsuz kılan kötülüklerin Pandora'nın kendisinden değil de merakından ileri geldiğini söylerler. Tanrılar bir sandık alıp içini zararlı şeylerle doldurdular. O sandığı Pandora'ya vererek onu açmamasını bildirdiler. Sonra Pandora'yı sandıkla birlikte Epimetheus'a sundular. Prometheus kardeşine Zeus'tan gelecek armağanları kabul etmemesini söylemişti. Ama karşısındaki yaratığın güzelliğini gören Epimetheus dayanamadı. Ne bilirdi ki karşısındaki varlık, varlıkların en tehlikelisi olan kadındır? Pandora da bütün kadınlar gibi meraklıydı. Sandığın içinde ne olduğunu öğrenmek istiyordu. Bir gün kapağını açtı, sandığın içinden hastalıklar, acılar, kederler, kötülükler çıktı. Korkuyla kapağı kapadı Pandora. Ama çok geç kalmıştı. Olan olmuştu bir kere. Bir tek iyi şey çıkmıştı sandıktan, umut. İşte o yüzden insanlar bugün de kötülüklere karşı koymak cesaretini, gücünü buluyorlar. Zeus kadını yaratarak cezalandırmıştı insanları. Artık sıra Prometheus'taydı. Onu Kafkaslar'da büyük bir kayaya kırılmaz zincirlerle bağlattı. Dayanılmaz armağan durmadan öğütecek seni. Seni kurtaracak kişi daha doğmadı. Tuttuğun yollara karşı bunu biçiyorsun. Sen bir tanrıydın, korkmadın tanrının öfkesinden. Zamansız bir onur sundun bütün ölümlülere. Onun için bu mutlu kayayı bekleyeceksin. Dinlenmeyeceksin, uyuyamayacaksın artık. Sözlerin inilti olacak, ağıt olacak kelimelerin. Bu işkencenin sebebi yalnız Zeus'un öç alma isteği değildi. Tanrılar tanrısı için çok önemli olan bir sırrı yalnız Prometheus biliyordu. Bir gün Zeus'un bir oğlu olacak, o oğul da babasını tahtından indirip yerine geçecek ve bütün tanrıları Olimpos'tan sürecekti.